Herkese merhabalar, ben Burak Şolt ve yeni bir oyuncu ekipmanı, bir donanım incelemesiyle karşınızdayım arkadaşlar. Ekran kartı stokları artık daha bulunabilir, daha iyi durumda. Dolayısıyla bir ekran kartı incelemek artık daha keyifli. O yüzden MSI RTX 3050 Gaming X'i inceleyeceğiz sizlerle beraber. Laf uzatmadan incelemeye geçelim. RTX 3050 sonuçta RTX ailesinin en küçük ferdi ama yine de Ray Tracing desteklediğini, DLSS desteklediğini unutmamak gerekiyor. Unutulmaması gereken bir konu daha var aslında. Bir RX 6600 markasına soğutma kurulumuna göre değişmekle beraber tabii ki benzer veyahut uygun fiyatta satılıyor ve RTX 3050'den performans anlamında %40 civarı daha iyi performans verebiliyor. Kutu MSI'dan alışılageldik bir temada Twin Frozen 8 ve Torx Fan 4.0 gibi soğutma kurulumuyla alakalı vurgular yapılmış. Alışılageldik dokümanlar var diyecektim ama çizgi roman haline getirilmiş yeni ekran kartı nasıl takılır rehberi çok hoşuma gitti. İngilizceniz varsa gayet anlaşılır bir şekilde anlatmışlar. Ah bir de Türkçe olsaydı çok daha cici olacaktı. Boyutlar. Şu anda tam ölçülerini görüyorsunuz zaten ama genel olarak 2 slot kaplıyor ve çift fanlı bir diğer ekran kartı boyutlarında kendisi. Mid Tower'a da, Compact Mid Tower'a da, Mini ITX'e de sığar. Aslında saymama gerek yok, sığar mı diye düşünmeyeceğiniz boyutlarda. Tasarım. Mac değil, Evoque değil, Ventus değil, Armor değil, Gaming X serisi. Neden vurguluyorum? Çünkü her RTX 3050, abisi RTX 3060, 3070 ile aynı seriyi paylaşmıyor. Dolayısıyla tasarımıyla, soğutma bloğuyla benzer detayları da paylaşmıyor. Üzerinde aydınlatmalı ufak detaylar var. Öyle baştan sona parlayan bir kart değil. Arkası metal plakalı, kartın PCB'si soğutucu bloktan kısa. Buradaki yarıklardan sıcak hava daha kolay tahliye ediliyor. Özellikle RTX 3000 serisi bazı ekran kartlarında bu yöntemle karşılaşıyoruz. Soğutma kurulumu. 2 tane 10 santimlik Torx 4.0 fan. Boştayken duran fanlar bunlar. Günlük kullanım esnasında çalışmıyorlar. İşin hem komik hem de güzel tarafı şu. Tam yük altındayken sadece çalışıyorlar. Tam yük altındaki bir ekran kartı gibi davranayım, devirleneyim, gürültü çıkarayım hiç demiyorlar. Blok iki parça, yapraklar dalgalı şekillendirilmiş. MSI hem soğutma hem de gürültü anlamında avantajlı demiş. Gürültü konusunda bahsetmeye gerek yok diyebileceğim kadar sessiz bir ekran kartı. Termal sonuçları da göreceğiz zaten. Güç konusu. 8000 güç girişiyle gelen, MSI'nin 130 watt tükettiğini söylediği 550 watt power supply tavsiye edilen mütevazı bir kart aslında. 5600X ve 12400F gibi dengi bir işlemci kullanıldığı sürece hangi power supply'ı alayım, kaç watt olsun, verimliliği kaç olsun diye hiç düşünmezsiniz. Teknik özellikler. GA 106 kodlu 8 nanometre üretim mimarili Ampere ailesine mensup bir yonga. 8 GB GDDR6 bellek Micron üretimi, 128 bit veri yolunda 224 GB bölü saniye band genişliğine sahip, 1152 MHz baz ve 1845 MHz boost hızı belirtilmiş ama tabii ki oyundan oyuna değişiyor. PCI Express 4.0 destekli, lakin bu kart talep ettiği band genişliği dolayısıyla 3.0'da olsa performansı pek değişmeyecekti. Ray Tracing desteği var ama bu yonga için ağır bir iş yükü, çok tavsiye etmem. Lakin DLSS bu kart için önemli. Yapay zeka ile az piksel işleyip daha yüksek kare saniye alabilirsiniz. Elbette destekli oyunlarda. Testleri Z691 anakartla yaptık. Üzerinde i9-12900KS var. 2x16 GB DDR5 RAM kiti var. Power Supply 850 Watt Platinum sertifikalı. Windows güncel, BIOS güncel, ekran kartı sürücüsü 512.15 sürümle güncellendi ve MSI Center üzerinden gaming mod açıktı. Şimdi Full HD, 2K ve 4K oyun performansını tablolarla görelim. Evet sevgili arkadaşlar, MSI RTX 3050 Gaming X'in oyun performansını gördünüz tablolarla beraber. Hangi oyunda hangi grafik ayarında ortalama kaç FPS almış bunun bilgisini artık alırsınız. Ve testlerimizi 3 defa tekrarlıyoruz arkadaşlar ve ortalama skoru alıyoruz. Yani 3 defa tekrarlandı onların ortasındaki değerini bunu sizlere aktarıyoruz. Daha doğru bir şekilde test sonuçlarını size aktarabilmek adına ve grafik ayarlarını da kısmıyoruz. Yani ultra ise ultra ama tabii ki RTX 3050'nin segmenti dolayısıyla bir tık altı grafik ayarlarıyla da test ettik. Onları da ayrıca tablolarla gösterdik sizlere. Şimdi bir özetini geçmek gerekirse Shadow of Tomb Raider mesela eski bir oyun. Ama eski bir AAA. O noktayı da kaçırmamak lazım. 90 FPS alabiliyor ortalama olarak ve DLSS açtığınızda 135'e fırlıyor. 135'e fırlıyor diyorum çünkü DLSS destekli oyunlardaki her oyun maalesef destekli değil. Nedir mesela 1060, 2060, 3060 ekran kartlarına baktığınızda aralarında %15 ile %30 arasında performans farkı olduğunu görürsünüz. Nesilden nesile performans yükselir. Burada da RTX serisi ailesi ekran kartlarında da arkadaşlar yazılımsal olarak aslında nesil atlatıyor size. Ama işte sıkıntılı olan şey şu. Yani hangi DLSS ayarında açtınız ve oyunda DLSS var mı en önemlisi. Her oyunda maalesef yok ama olanlarda sizi nesil atlatmış oluyor. Bu da gayet güzel 90'dan 135'e. Tabii ki her oyunda bu kadar fark oluşmuyor. Shadow of War'da 81, GTA 5'te 118 ki GTA 5 de bayağı eski bir oyun ama hala çok oynanıyor. O yüzden 118 iyi. Division 2 çok popüler bir oyun değil. 106 kare saniye alabiliyor high grafik ayarında. Ultra'da da açarsanız 76 yine gayet güzel. Metro Exodus ve Red Dead Redemption gibi iki oyunda özellikle benim dikkatimi çeken 60 kare saniyenin altına düşüyor. Metro Exodus'ta 51, Red Dead Redemption 2'de ise 42 ama orada yine DLSS avantajı devreye girmekte. 65 kare saniye elde ediyorsunuz Red Dead Redemption'da. Hemen akıcılık sınırının ötesine geçiyorsunuz. Nedense Metro Exodus'ta DLSS pek bir işe yaramadığı için yani kare saniyeyi değiştirmediği için aktif mi olmadı artık çözemedim açıkçası. Yani seçiyorum ama bir şekilde kare saniye artı sağlamadı. Ama açılan oyunda, düzgün çalışan oyunda çalışıyor ve akıcılık sınırının üzerine taşıyor sizi. Şu listeye baktığımda iki tane özellikle dediğim gibi oyun 60 kare saniyenin üzerine çıkamamış ama geri kalanı gayet doyurucu sonuçlar veriyor. Özellikle rekabetçi oyunlarda, Overwatch ve PUBG gibi oyunlarda, Apex Legends gibi oyunlarda Full HD 144Hz'i besleyebilirsiniz. İlla ultra'da açmanız gerek yok. Bir tık geriye çekebilirsiniz. High grafik ayarlarıyla da segment itibariyle high grafik ayarları saçma veya absürt değil arkadaşlar. Kullanılabilir rekabetçi oyunda keyifle oynanabilir. 2K'ya geldiğimizde ise yine 60 kare saniyenin üzerine çıktığımız anlar var ama genel olarak 50 kare saniye 40 kare saniye arasında değişmekte AAA oyunlarda. Yine rekabetçi oyunlarda 138-135 FPS civarı iş görür. Ama yine de bu ekran kartını bir 2K monitörle kombinlemenizi ben pek tavsiye etmem. 4K sonuçları da var. Çok saçma. Bu ekran kartıyla 4K işi olmaz. Öyle bir şey düşünüyorsanız 4K monitör yanına da RTX 3050 alırım. Siz şey yapın. 4K monitörün bütçesini ekran kartına yatırın. En azından hani ikna edemiyorsak sizi 4K'dan en azından 2K alırsınız ama dediğim gibi bu ekran kartı Full HD bir monitörle beraber kullanılmalı bence. Yani güncel oyunlara da bakıyorum. Forza Horizon 5'te 63 kare saniye alıyor. Ultra ayarlarda. Extreme değil. Extreme grafik ayarı da var ama yani bu ekran kartını Extreme'de zorlamak lazım. Extreme ayarlar istiyorsanız Ultra'nın da ötesine geçip o zaman 3060-3070'e bakmanız gerek. Öyle bir bütçeniz varsa eğer şu son zamanlardaki ekonomik şartlardan dolayı olmayabilir ki benim de öyle çok ciddi bir bütçem yok artık hani kasayı toplamakla alakalı bir plan yaptığımda. Maalesef Forza Horizon 5'te 94 kare saniye alabiliyor. High grafik ayarını açarsanız Borderlands'te arkadaşlar 63 kare saniye alıyor. Ultra'da 77 high grafik ayarıyla ve Gears of War 5'te de herhangi bir şekilde ayar düşürmeden 67 kare saniye ortalama alabildim. Full HD için güzel sonuç veriyor arkadaşlar. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Bu ekran kartı RX 6600'ün yanında oyun performansında %40 civarı ortalama geride kalıyor. Hem de RX 6600'ün fiyatı bununla benzer seviyede. Yani bu ekran kartını illa kafaya koyduysanız şu nedenlerden kafaya koymuş olabilirsiniz. AMD'yi çok seviyorsunuzdur. İkincisi oyun kayıt yeteneklerinden Shadowplay'den faydalanmak istiyorsunuzdur. Nvidia Studio'dan faydalanmak istiyorsunuzdur yayın tarafında. Hem işte bu yapay zeka ile beraber ortam gürültüsünü arındırıp ANC yani aktif gürültü engelleme uygulamak. Sonrasında arka taraftaki etrafın blurlanmasını sağlamak için bu tür şeylerden kuda çekirdeklerinden faydalanmak istiyorsanız bu segmentte bu tür şeylere önem veriyorsunuz performanstan öte. O zaman RTX 3050 olabilir. Ama RX 6600 şu anda hem fiyatıyla hem performansıyla çok daha iyi bir noktada. Bunu asla es geçmemek gerekiyor.
Termal başarım. Fırmark ile sentetik bir teste tabi tuttuğunuzda şunu görüyorsunuz. Bu kart resmen ısınmıyor. 58 derece demek benim için kart hiç ısınmıyor demekle aynı şey. En sıcak noktada ise 70 derece. Fanlar %30'da 1200 devirle çalıştı ki melek sessizliği boşta mı yükte mi anlaşılmıyor. Merak edenler için bobin zırıltısı da yok. Hiç yok. Şans meselesi tabii. MSI'ın dediği gibi de 130 watt civarı güç tüketiyor. Apex Legends'da mesela Yonga 1990-2000 MHz civarında seyretti. Kart yükü %99 civarı. Far Cry 6 2000 MHz civarlarında yük %99 civarında seyretti yine. GTA 5'te de küsurat fark etse de tablo aynı diyebiliriz. Atlama tıkılma yapmadan, hız kesmeden, sürücü sorunu yaşatmadan kullanabileceğiniz, içerik üretirken hızlandırmasından faydalanabileceğiniz, yayın için yine Nvidia Broadcast'i kullanabileceğiniz bir kart.
MSI RTX 3050 Gaming X. Mining'çi arkadaşlar videoyu kapatabilirsiniz çünkü kendisi bir LHR ekran kartıdır. Yani bununla kazım yapamazsınız. Kapatabilirsiniz videoyu. Oyuncu kardeşlerim, sizlere söylemek istediğim bir takım şeyler var. Şimdi bu ekran kartı Gaming X ailesine mensup olduğu için, bu ailenin bir ferdi olduğu için hem soğutması çok iyi hem çok sessiz çalışıyor. Ve bu iki özelliği herkes çok sevecektir diye tahmin ediyorum. Yani bu ailenin mensubu olmanın avantajlarını kesinlikle taşıyor. Sessizlik ve serin çalışması. 58 derece ne ya? Gerçekten çok çok serin. Benim için hiç ısınmıyor demekle aynı şey. Tekrarlıyorum. Sonrasında ama şunu da unutmamak gerekiyor. Bu ekran kartının performansını RX 6600 ile karşılaştırdığımızda RX 6600 %40 civarı ortalama olarak daha iyi bir oyun performansı ortaya koymakta. Hem de benzer fiyatlarda, hatta markasına göre daha uygun fiyatı da bulabiliyorsunuz. Tabii ki günün fiyatlandırmaları ve kur bilgisiyle söylediğim, yaptığım yorumlar bunlar arkadaşlar. Ne olur bilemiyoruz. Siz güncel fiyatlarına kendiniz tabii ki bakın. Ama diyorsanız ki benim ekran kartım illa Nvidia olacak. Ben Ray Tracing'den faydalanmak istiyorum ki Ray Tracing bu ekran kartının pek işi değil. Ama DLSS'den hani faydalanmak istiyorum diyorsanız evet, bu DLSS bu ekran kartına çok şey katıyor. Sonrasında ben Shadowplay'den faydalanmak istiyorum. Oyun kaydında ben Shadowplay'i beğeniyorum. Yayın esnasında NVENC'den faydalanmak istiyorum. Sıkıştırma tarafını işlemciyi bırakmadan kullanmak için. Sonrasında stüdyo yazılımından faydalanmak istiyorum. İşte aktif görüntü engellemeyi kuda çekirdekleriyle yapmak istiyorum. Sonrasında arka planı bokeh yapmak istiyorum webcam için. Yine burada ben Nvidia'dan faydalanacağım. Sonra donanımsal hızlandırma yapmak istiyorsunuz. Diyelim ki bir içerik üretme ile alakalı yazılımda kuda çekirdekleri bana lazım diyorsanız. Aslında ben içerik üreticiyim. Bir yandan azıcık oyun oynuyorum. Hızlandırma için işimi görsün özellikle. Sonrasında da ufak tefek de oyun oynarım diyorsanız. Böyle beklentileriniz varsa, yani performanstan öte ekstraları ile alakalı beklentileriniz varsa değerlendirebileceğiniz bir ekran kartı RTX 3050. Ama onun dışında oyun performansı olarak RX 6600'ün devasa avantajını unutmamak gerekiyor arkadaşlar. Evet, incelemenin sonuna geldik. MSI RTX 3050 Gaming X video ve ürün hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim değinmediğim, lakin sizin merak ettiğiniz bir şey olursa bana Instagram hesabım üzerinden erişin arkadaşlar. Beni oradan takip alın. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Ben vaktim olduğunca sorularınıza cevap veriyor olacağım. Bir sonraki videoda, bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın.